Merhaba sevgili duyanlara, duymayanlara, dinleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Grigori Petrov'dan Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı yorumlayacağız. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki kitapta belirgin bir olay örgüsü yok. Hatta komple olay örgüsü yok. Dolayısıyla fikirler üzerinden yazılan bir kitap olduğu için ve bir milletin gelişim sürecini izleyeceğimiz için buradan kendimize hem nasıl çıkarımlar yapabiliriz, bu kitap bize ne katabilir ya da ne için bu kitabı okumalıyız, ne özellikleri var, karşılaştırmalı, mukayeseli bir şekilde irdeleyeceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan Firdevs'e bırakıyorum.
Teşekkürler. Kitap aynı zamanda Atatürk'ün askeri okullarda okutulmasını tavsiye ettiği bir kitap olduğu için biz de bu kitabı atlamak istemedik. Kitap ilk olarak Tarihten İbret Almak bölümüyle başlıyor. Genel olarak kitap Finlandiya'nın nasıl kurulduğunu, temellerinin nasıl atıldığını anlattığı için gelecek nesillere bir yol gösterici olarak bu kitabı söyleyebiliriz. Bu kitaptan alabileceğiniz dersler var. Mesajı vermek için böyle başladıklarını düşünüyoruz biz.
Evet, sonuçta bir milletin başlarken de söylediğim gibi bağımsızlığını, kuruluşunu, gelişimini izliyoruz. Ve adeta bu Finlerin el kitabı gibi bir şey oluyor. Aynı zamanda diğer milletler için de yani ya da biz okuyucular için de kendimize çıkarımlar yapabileceğimiz hoş bir kitap ki Atatürk zaten boşu boşuna bunu okullarda okutmak istememiştir diye düşünüyorum.
Açıkçası şöyle söylemek gerekirse kitabı okurken yaptıkları bu işte bilim alanında, halka aydınlatmak alanında yaptıkları çalışmalar çok güzeldi, takdir edilen şeylerdi. Ama sonra dönüp kendi tarihimize baktığımız zaman bizim gerçekten geçmişimizde atalarımızın daha büyük, daha kudretli işler başardığını fark ettim ben açıkçası. Çünkü Finlerin işi daha kolaydı gibi geldi bana kitap okurken. Bilmiyorum.
Yani şimdi bu konuda pek tarafsız olamayacağım ben de. Kesinlikle biz şeyiz yani. Siz giderken biz dönüyorduk aslanım gibi. Siz giderken biz dönüyorduk. Yani o yüzden sizin geçtiğiniz yollardan biz kaç kere geçtik. Dolayısıyla bizim bundan daha çok ibret almamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta genel olarak bu kitabı okuyan da okumayan da bir şekilde en basit haliyle kendi tarihine dönüp baksa yeterli. Sonuçta ne demiş Atatürk? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Dolayısıyla çok da bu ibret alma mevzusunu uzaklarda aramaya gerek yok. Bir yaklaşık 90-100 yıl öncesine gitsek bile yeterli. Ki ondan öncesinde de o neler neler.
Kesinlikle bu kadar dolu bir tarihimiz var ki bunun kıymetini bilip iyi bir şekilde değerlendirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
İlk başlarda Finlandiya'nın herhangi bir bağımsızlığı yoktu. İsveç hakimiyeti altında bir milletmiş. Daha sonrasında Rusya topraklarına girerek az da olsa o İsveç baskısı altından kurtulmuş. Daha sonra da komple bağımsızlığını ilan edip Finlandiya'yı kurmuşlar. Ve bunu yaptıkları zaman ülkelerinin ne bir ekonomik geliri, ne bir işte tarım yapılabilir arazisi, sanayisi zaten yok. Eğitim desen çok kötü durumda. Yani dipte bir ülke olarak başlamışlar her şeye en sıfırdan. Ve yaptıkları ilk işte halkı aydınlatmak olmuş. Snellman adlı liderleri diyebileceğimiz kişi köy köy, şehir şehir, ülkeyi gezip oradaki insanlara işte kitaplardan bahsetmiş, tartışmalar yapmışlar herhangi bir konu üzerinde. Yani halkı yavaş yavaş aydınlatmaya başlamışlar. Bu yaptıkları ilk iş olmuş. Halk ilk başta bu aydın olmak fikrine pek bir bilgileri yokmuş. Yani aydın olmayı böyle lüks giyinen zengin insanlar olarak düşünüyorlarmış. Ama Snellman bu düşünceyi yıkmış. Hatta şöyle bir söz geçiyor kitapta. Aydın olmak, modaya uygun elbise ve şapka giymek, kolalı gömlek giyinmek demek değildir. Aydın kesim milletin beyni durumundadır. Millet sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir gelir elde edersiniz ve geceleri kahvehanelerde iskambil veya domino masasının başında geçip eğlenirsiniz diye okutmamıştır. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar aydınların küflenmişleridir.
Bu sözün altına keşke bir kaşem olsaydı da vursaydım. Şöyle, bu bizim ülkemiz için de çok geçerli bir söz. Keşke bunu böyle her yere çerçeveletebilsek. Aydınlığı ya da gelişmişliği, ilericiliği, böyle işte düzgün giyim, modern, tam kelime, modernizmi, böyle şık giyinen, işte zenginlik içinde yaşayan, işte geçmişle damarlarını koparmış, tamamen batılılaşma diyebileceğimiz, alafrangaya dönüş şeklinde algılanıyor, özellikle bizim ülkemizde. Ama gerçek böyle değil. Çünkü biz köprü bir ülkeyiz, batısıyla doğusuyla. Ortadaki harman bizim için çok önemli. İkisiyle de bir olursak biz var oluruz. İkisini ayrışırsak, iki uca doğru gidersek gerçekten hem birliğimiz bozulur hem de çok kötü felaketler olur. Dolayısıyla modernizm bu demek değil özetle. Modernizm kafada olan bir şey. Üstünüzdeki kıyafete ya da evinize, işte ayakkabınızın markasına bakmıyor. Kafanızın içindeki gerekli bilgilere bakıyor ve şey de çok önemli benim için burada. Bir millet sizi kahvehanelerde okey oynayasanız diye değil, ülkeye faydalı olasınız diye yetiştiriyor. Burası kesinlikle çok önemli bence.
Evet, katılıyorum. Ve şöyle açık konuşmak gerekirse ben günümüzde bu zengin olmak için kendinden geçen insanların aşırı derecede arttığını görüyorum. Bir vizyon üzerine, bir felsefe üzerine ilerleyip işte o gerçek aydınlanmaya ulaşan insanların çok az yani. Bunların sayısının artması gerekiyor. Dediğim gibi kahvehane olayında da bu belki şu an belki kahvehaneler olmayabilir ama kitapta da geçiyor bu. İşte futbol fanatikliği olur, işte saçma bir takıntı olur. Bu değil kesinlikle.
Gerçekten bakın, yani eğer Finlilerle biz çok uyuşuyoruz bence, bilmiyorum niye. Hatta zaten ırk biliminde de Finlerle Türklerin kardeş olabileceği ile ilgili bazı tezler var. Bilmiyorum, çok benziyor ya. Mesela futbol fanatikliği, kesinlikle katılıyorum. Fanatizm konusunda gerçekten başı çeken ülkelerden biriyiz. Hatta dün müydü, önceki gün müydü, İtalya Türkiye maçı oynandı biliyorsunuz. Ve 3-0 yenildik. Çok farklı markalar bile, o artık markalar bile fanatikleşmiş. Böyle değişik söylemler içinde bulunmuşlar. Ülkemizde markaların bile fanatikleştiğini görmek gerçekten şaşırtıcı. Keşke bu fanatikliğimizi ülke sevdasında da, vatan savunmasında da görebilsek.
Katılıyorum yani neden bu kadar bağımlı olur bir insan futbola ya da herhangi bir şeye? Ben fanatikliğin her şeyine karşıyım aslında. Yani bu işte bir dizi olur, bir film olur. Hiçbir şeyin böyle kusursuz bir şekilde işte kutsallaştırıp ona bağımlı olmasını mantıklı bulmuyorum. Ya tabii ki de futbol izleyelim, güzel spor hani ilgilenelim ama bu kadar fanatik olup işte kavgalara, yok olayları büyütmeye bu kadar İleri gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Mantıklı da gelmiyor yani.
Bakın şimdi bir normal fanatiklik vardır. Bir de hani şey vardır. Bir fanlık vardır, bir fanatiklik vardır. Hani fanlık tamam şeye benzer. İşte o seni seviyoruz, tebrik ediyoruz. İşte biz seni destekliyoruz. İşte atıyorum fan sayfalarından bilirsiniz. Fotoğrafları paylaşırlar işte o tatlı falan falan dersin. Ama fanatiklik çok farklı bir durum. Özellikle sporda fanatiklik milletin birbirlerinin stadyumlarını yakmalarına, takım otobüslerinin taşlanmasına kadar gidebiliyor. Yani çok tehlikeli bir boyut, anladınız mı? Kriminal bir vakaya doğru gidiyor iş. Çok sakat. Televizyon konusuna gelirsek, bakın tabii ki burada fanatiklik dediğimiz zaman genel algı olarak baktığımızda erkekler daha çok fanatik gözüyle bakılıyor. Ama kadınların da bir fanatik olduğu konu var. Sabah programları, akşam dizileri, pembe diziler ve bilimum bütün televizyon programları, hepsi dahil buna. Tabii ki bilgi yarışmaları ve benzeri şeyleri bunlardan muaf tutabiliriz ama sonuç itibariyle kanalların çoğunda böyle abuk gubuk, işimize yaramayacak, gereksiz şeyler var, belgeseller falan çok nadir. Beş parmağımızı geçmez yani. O yüzden bunların da bağımlılık makinesine dönüştüğünü düşünüyorum artık. Yani spor için değil artık, bağımlılık için. Televizyon eğlenmek için değil artık, bağımlılık için. Umarım dediğimi anlatabilmişimdir.
Haklısın. Bu kadar bu boş zaman geçirerek diyebileceğimiz şeyler yerine kitap okuyup ya da herhangi bir araştırma yapıp ufkunuzu, bakış açınızı geliştirmek varken bir şeye bu kadar saplantılı kalmak pek doğru değil.
Özellikle genç kesim, yani mesela artık mesleğini eline almış, hatta emekli olmuş, mesleğini eline almış, belli bir yıl geçirmiş ve emekli olmuş kişileri değiştiremeyiz. Ama özellikle yeni başlayanlar eğitim öğretime ya da işe, üniversiteye, bunlar bizim için çok önemli. Çünkü onların gelecekleri daha devam ediyor, önleri açık. O yüzden bunları bu bağımlılık makinelerinden, bağımlılık sebeplerinden kurtarmamız gerekiyor. Özellikle şu TikTok kesimini gördükçe aşırı sinirleniyorum. Aşırı da sinirim bozuluyor. Yani gençleri buradan almamız lazım. Bakın, buradan tamam, herkes bir ünlü olma çabasında. Ünlü olunca aydın olunmuyor. Bunu da altını çiziyoruz. Katılıyorsundur diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ünlü olmanın aydınlıkla uzaktan yakından alakası yok bence.
Yani ünlülük ayrı bir şey, o tanınmak, ama ünlü olunca sadece çevreniz ve üstünüzdeki kıyafetler değişiyor arkadaşlar. İçindeki yine sizsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Ve emin olun, ünlülerin içinin çoğu boş ve siz de boş bir insan olmamalısınız. Siz kendinizi geliştirebilirsiniz ve kendinizi geliştirin ki o boş insanlardan olmayın. Ülkede dolu insanların neden bu kadar az ve neden bu kadar az bilinir olduklarının sebebi, onlar vakitlerini böyle abuk cubuk işlerle harcamıyorlar. Adamlar şu an kendi kendine bir şeyler için uğraşıyorlar. Ve biz bunları işte iletişim platformları dediğimiz sosyal medya ve benzeri yerlerde görmediğimiz için bunlardan haberdar değiliz. Halbuki insanlar, böyle insanlar var, yok mu? Var. Ama bunlar başka işlerle uğraşıyorlar, faydalı işlerle. Ve biz o mecralarda görmediğimiz için man diyoruz ya, boş ver. Nasıl olsa yok ki zaten. Ben de yapsam ne olur? Bir benle mi ülke kurtulacak? Hayır. Senin gibi bir sürü insan var ama sen de onların farkında değilsin.
Çok güzel konuştun ve bu hani toplumun genel olarak böyle yani büyük bir kesimi farklı doğru olmayan işte faydalı olan şeylerle ilgilenmediği için diğer boş işler dediğimiz sosyal mecralardaki gereksiz paylaşımlar çok popüler oluyor. Ve bunlarda şunu demek de benim hiç hoşuma gitmiyor. İşte yeni nesille böyle ya. Bizim zamanımızda böyle değildi diyen dayılar. Bu nesille böyle işte bunlar da böyle deyip onları hani farklı bir toplulukmuş gibi sanki sizin hiç suçunuz yokmuş gibi onları da örselemek pek doğru değil. Yani bu yeni nesil büyüklerinden ne gördüyse onu da uygulayacak. Tabii ki kendine özgü işleri de var ama bunda ne görürse insan onu uygular. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. İnsan çocukluğundan itibaren işte annesine, babasına, dayısına, halasına, teyzesine, kim varsa etrafında onu örnek alarak hayata başlar. Ve çocuk o evde ne gördüyse işte dediğim gibi sabah programı izleyen teyze gördüyse büyük bir ihtimalle biraz yaşını aldığı zaman da o da telefonda geçirecektir büyük zamanı. Ama onun yerine kitap okuyan bir anne ya da sohbet eden, güzel bir şekilde tartışmalar yapan bir anne baba gören bir çocuğun geleceği daha farklı olacaktır. Bu konuda bize gençlere tabii ki de çok büyük görev düşüyor. Bizim kendi görüşlerimiz, kendi yaptığımız işler de olmalı. Ama anne babaların burada attığı temelin de geçmememiz gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum ama kuşaklaştırmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kuşaklaştırma da bir nevi ayrımcılıktır ve herkes birbiri hakkında yargılıyor birbirlerini, yani. İşte sen şöylesin, yo hayır sen de böylesin ama şeklinde. Dolayısıyla herkes kendi kuşağına yeni bir şeyler katacak tabii ki, ama sonuç olarak senin öncekinden de aldığın bir şeyler var ve iş aslında her ne kadar anne babalara düşüyor dediysen de, bence işin kilit noktası yine sensin, yine kendin. kendini geliştirmezsen, kendini değiştirmezsen, bir önceki kuşağının yaptığı bu teyze örneğinden gidersek yine sen de sabah programı izleyeceksin. Ama sen kendini geliştir ki sen o sabah kalktığında kitap oku, programını izleme. Anlatabildim umarım.
Evet, sonuçta biz de akıl sahibi varlıklarız. Kendi de bulabilir yani bu mantıklı, doğru geliştirme yolunu kendi de bulabilir insan. Ve hani işte bu kuşakta bu var, siz böylesiniz diye yargılamak, evet yanlış. Geçmişteki gibi olamayacak da, bunu kabul edin. Hani günümüzde evet teknoloji var, işte telefonlar var, internet var. Bu neslin işte bunları bırakıp sizin zamanınızdaki gibi işte mektup yazarak iletişim kurmasını beklemeyin. Ne bekliyorsunuz ki? Yani böyle bir ümidiniz olmasın. Her zaman ilerledikçe her dönemde farklı yenilikler oluyor ve insanın buna uyum sağlaması gerekebilir. Gerekir de.
Yani sonuç olarak farklı sosyal medyalarda da bir sürü X kuşağından Y kuşağından insan var.
Evet.
Onlar da geri değil, geri kalmış değiller yani.
Evet. Kitap okumak, kendini geliştirmek demişken buraya da değinmeden geçemeyeceğim. Kitaptan bir alıntıyla başlayalım. Bir takım gençlerin böyle aptalca yazılmış serseri romanlarını okumaya kendilerini kaptırmaları öyle ihmal edilecek önemsiz bir şey değilmiş ki İspanya'nın en büyük dahisi bunu romanına konu edinmiş ve bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış.
Bakın, bu da
Bu
aynı
da
şey.
evet, bu da günümüzdeki en büyük problemlerden biri. Evet, okumak gerçekten önemli. Herkesin okuması gerek ama ne okuduğunuz da çok önemli.
Evet, mesela sosyal medyada da kitap okuyan insanlar var. Özellikle Instagram'da falan, Bookstagram diyebileceğimiz ya da booktuber diyebileceğimiz farklı kişiler de var. Bunlar okuduğu kitapları yorumluyorlar, öneriyorlar, tavsiye ediyorlar ya da olumsuz görüşlerini bildiriyorlar. Bizim gibi denebilir. Ama onların kitapları Wattpad tarzı diyebileceğimiz herhangi bir kişiye katkısı olmayan kitaplardan oluşuyor. Çoğunlukla kurmaca ve acayip ütopik de olabiliyor, çok distopya da olabiliyor ama sonuç olarak herhangi bir bilgi birikimi veya katkısı olmuyor insana. Dolayısıyla burada da kitap seçimi gerçekten çok önemli. Biz de bu konuda dikkat ediyoruz. Böyle çok bilindik
Önümüze
kitaplar.
geleni okumuyoruz.
Evet, aynen önümüze geleni okumuyoruz. Çoğu bilindik kitap şey olabiliyor. Zaten bizim dinleyici kitlemiz de seçici bir kitle. Bizden öyle kitapları isteyenler olmadı sonuç olarak, değil mi Firdevs?
Yok, hayır.
Buradan dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ki bizi o kötü yola sürüklemediler. Bize gayet güzel kitaplar önerdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Önerilerinizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendimiz de çabalıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur diye düşünerek devam edelim bizleriz.
Evet. Doğru kitap okumaktan bahsettik. Peki bu benim aklımda hep olan bir sorudur. Şimdi iki kesim insan vardır. İşte romanları çok sevenler, bir de makale tarzı, deneme tarzı kitapları çok seven insanlar. Sence hangisi daha doğru? Sen hangi taraftasın, ya da öyle diyeyim.
Şimdi doğrulukla benim olduğum taraf birbirine zıt. Doğru olan, yani daha çok insana bir şeyler katan, tahmin edersin ki makale tarzı, işte deneme tarzı da diyebiliriz. O da girebilir. Makale tarzı kitaplar. Ama romanlardan da bir şeyler öğreniyoruz. Onların da bize katkısı var. Ama seçici romanlar, bakın. Bunu da tekrar hatırlatalım. Böyle güzel insana okurken bir şeyler yine katabilen, hayali, kurgu ama yine bir şeyler verebilen kitaplar.
Sinelman ve yoldaşlarının da halkı bu şekilde doğru kitaplarla eğittiğini söyleyebiliriz. Her ilde farklı farklı konferanslar vererek işte halkı bu şekilde aydınlatmışlar. Ve bu çok küçük bir çalışma gibi görünse de aslında belli bir süre sonra ne kadar faydalı ve önemli bir çalışma olduğunu görüyoruz.
Kesinlikle. Özellikle topluma nüfuz edecek yerlerde çalışma yapmaları gerçekten doğru bir karar ve doğru bir tercih olmuş.
Özellikle kitapta geçen işte hırsızın nasıl sonradan faydalı bir insana dönüştüğü hikaye o gerçekten etkilemişti beni. İlk başta cahilliğinden dolayı belki birazcık da kötülüğünden olabilir hırsızlık yapan işte adam yaralayan bir adamın daha sonrasında işte verdikleri o faydalı konferanslardan birine denk gelip daha sonrasında nasıl faydalı bir vatandaş olduğunu görüyoruz. O konferanstan sonra hayatı değişiyor ve farklı bir açıyla bakmaya başlıyor hayata. Okuyor, kendini geliştiriyor, çocukları var, onları da kendi gibi yetiştiriyor.
Burada aklıma bir anekdot geldi. Tam bununla birebir örtüşmeyebilir. Ülkemizde yaşanmış bir olay. Bir doğal afet yaşanmış. Bir 20-30 yıl kadar önce olsa gerek. Belki de daha eskidir, emin değilim. Bir ildeki mahkumları yardım etmeleri için, bu doğal afetten etkilenen insanlara yardım etmeleri için bırakmışlar. Yani o gün komple bütün hapishaneyi salmışlar. Herkes çıkmış mahkumlar. Ve ertesi gün ya da birkaç gün sonra tekrar hapishaneye geri dönmeleri şartıyla bırakılmış gitmiş bu kişiler. Ve o gün geldiğinde herkes koğuşundaymış. Yani yapılan sayımda herkesin orada olduğu anlaşılmış.
Evet, bu noktada eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Zaten Snellman ve ekibinin de bu yüzden ilk aydınlanmaya ve eğitime önem verdiklerini söyleyebiliriz. Her şeyin başı eğitim derler ya. Ve bu aydınlanmanın en temellerinden biri de toplumdaki aydınlanma işte sadece lider sayesinde olmaz ya da tek bir kişi, tek bir öğretmen sayesinde olmaz. Tüm halkın, toplumun birlik içinde çalışması gerekir.
Kesinlikle. Sadece bir grup, bir zümre ya da bir kişi aydınlanırsa bu hiçbir işe yaramaz toplumsal olarak baktığımızda. Kitleleri de arkalarından götürmeliler ki o zaman kitlesel bir aydınlanma olsun.
Evet, tabii ki bir liderleri olacak ama sadece liderin aydın olması pek etkili olmayacaktır.
Burada da liderlik vasfının ne kadar önemli bir şey olduğunu, herkesin yapamayacağını görüyoruz. Çünkü milleti arkandan götürmelisin ki o zaman toplumsal aydınlanma olsun.
Evet, bu büyük bir sorununu da beraberinde getiren oldukça zor bir görev. Hazır bunlardan bahsederken şu sözü söyleyelim. Aydınlanma herkese açık olmalı. Herkes ona erişebilmelidir.
Evet, benim de kastettiğim bu. Halk bazına inmeli aydınlanma.
Evet, kesinlikle ve kitabın sonundaki hikaye de tam olarak bunu anlatıyor. Her ne kadar yeni başladıkları için halkın sadece üst kesiminde aydınlaşma olsa da daha sonrasında bir doktor fark ediyor ki halkın üçte biri ne kadar aydınlanmış olsa da geri kalan üçte ikisi aydınlanmamış sefalet içinde bir hastalıkla uğraşıyorlar. Kalacak evleri yok. Bununla ilgili bir kitap yazıyor doktor ve daha sonra işte o aydın kesim fark ediyor ki ya biz onlara da yardım etmeliyiz deyip o köyü çok güzel bir hale getiriyorlar. Zambaklar ülkesi gibi arada.
Evet, burada da birlik ve beraberliğin önemini de görmüş oluyoruz. Bir söz de benden olsun. Yaşadığın yeri cennet yapmadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.
Bunu ben şu şekilde düşünüyorum. Hani bu bir saniye yapardım. Bunu ben şu şekilde düşünüyorum. Atatürk'ü hep gözümde bu sözü duyunca Atatürk canlanıyor. Çünkü dokunduğu her yeri o kadar dokunduğu yaptığı çalışmalar dokunduğu her yeri resmen bir cennete çeviriyor. Yaptığı her çalışma, her şey ülkeye o kadar çok katkılı oluyor ki hayran kalıyorum bir kez daha atamıza.
Kesinlikle. Ben de buradan şu sözü çıkarıyorum. Farklı bir bakış açısı. Beyin göçü konusunda bu sözün geçerli olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki imkanlar doğrultusunda diğer ülkeler daha elverişli olabilir. Ama sonuç olarak o imkanları oradan alıp buraya getirmek de bizim vatani görevimiz diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey olur, öyle bir fırsat gelir de biz de yurt dışındaki imkanlara erişip sonra onu ülkemize getirebiliriz. Benim tek ve şeyim bu. İsteğim bu, arzum bu.
Umarım bu beyin göçü olayı bir gerçekten çok güzel bir durum. Yani kaybettiğimiz o beyinlerin tekrar geri gelmemesi beni çok üzüyor. Keşke hepsi geri gelip burada çalışmalarını yapabilseler. Umarım gelecekte bir gün senin de dediğin gibi öyle bir seviyeye ulaşabiliriz.
Yalnız şöyle bir şey var. Artık eski beyinler de değil, hani işte okumuş, saygın kişiler de değil. Bayağı bildiğiniz mehter takımından falan yurt dışına gönderilen kişiler kaçıyor yani. Ben oraya da şaşkınım gerçekten.
Bilmiyorum sadece bana mı öyle geldi ama birçok kişinin hayali işte yurt dışına çıkayım, kendi paçamı kurtarayım oldu gibi geliyor bana.
Ya bakın, şimdi şöyle bir durum var. Tamam, her ne kadar ülkemin alçağı şerefsizi bitmese de sonuçta nadide bir ülke. Dolayısıyla burada ve kanında akan damar da çok yüce bir kan ve o yüzden bilmiyorum yani kendini kurtarıp kaçtıktan sonra orada ne kadar şey olabilirsin?
Ya şunu da demek istemiyoruz. Yani tabii ki yurt dışına gidebilir. Belli bir süre orada kalınabilir. İşte eğitim almak için olabilir. Farklı kendini geliştirmek için farklı alanlarda gidilmiş olabilir. Gezmek amaçlı olabilir. Ama bahsettiğimiz şey bu değil. Çoğu kişi gidip orada yaşama hayalini kurmaya başlıyor. Bu
Evet,
durumlar
yani
devam ediyor.
lafını böldüm. Şey, gidip orada dönerci açayım da hani bir şey olayım, köşe olayım kafası daha yaygın. Bu işte gezip görelim, eğitim alalım bilmem ne kafasından daha çok dönerci açalım, köşeyi dönelim kafası daha yaygın. Bu bizi üzen taraf.
Evet. Onun yerine ülkede kalıp daha faydalı işler yapmaya çabalamak daha güzel olur herkes açısından. Ve bunu sadece şöyle düşünmeyin. Sadece ben kalsam ne olacak ki? Tek kişi ne yapabilirim ki gibi değil bu.
Eğer arkanızdan milleti sürükleyebilecek potansiyeliniz varsa emin olun bu çok şey fark ettiriyor.
Ve zaten belli bir süre sonra da içinizdeki o kudretli kan durmayacaktır yani bilmiyorum. Zorluk çekeceğini düşünüyorum vicdanen oradaki insanların bu şekilde yaşayanları.
Bilmiyorum, hiç başımıza gelmedi. Deneyip göreceğiz.
Bizim Beyaz Zambaklar ülkesi hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.